Ayrım 5. Eşya hukuku. Sayfa 40. 8. Eşya hukuku açısından 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun hazırlık çalışmaları ve gerekçesi. Medeni Kanun'da yapılması gerekli değişiklikler için Adalet Bakanlığı'nca 1951 yılında kurulan bir komisyonca hazırlanan ilk tasarı gerekçesinde eşya hukuku yönünden öngörülen değişikliklerin esası şöyle açıklanmıştır. Medeni Kanun'un eşya hukukunda yapılan değişiklikler, taşınır mallarda mülkiyetin intikali işleminin hukuki sebebe bağlı bir işlem olduğunun, tıpkı gayrimenkullerde olduğu gibi belirtilmesi, ilgili maddelerin kat mülkiyeti kanunu ile uyumlu hale konulması, taşınmazlar üzerinde tapu dışında devam eden mülkiyet durumunun gözetilmesi, ortak mülkiyet kurallarına aydınlık getirmesi şeklinde olmuştur. Eşya hukuku kitabında yapılan en önemli değişiklik, ön alım şufa hakkında olmuştur. Medeni kanunumuzda bu hak gayet kısa bir şekilde düzenlenmiştir. Çünkü İsviçre'de kanuni şufa hakkının önemi büyük olmayıp en çok uygulanan şufa, akde şufa sözleşmesel ön alımdır. Bizde ise medeni kanundan önceki hukukumuzda kanuni ön alım hakkının geniş bir uygulama alanı vardır. Bu nedenle medeni kanundaki çözüm tarzı yeterli olmamış, kanundaki boşluğu doldurmak için bu alanda mahkemeler ve Yargıtay tarafından bazen çelişen yüzlerce karar verilmiştir. İşte bu içtihatlardan faydalanarak ve özel gerekçesinde belirtildiği gibi tasarıya maddeler eklenerek ön alım, şufa hakkı geniş ve ayrıntılı biçimde düzenlenmiş, bunun yanında alım, iştira ve geri alım vefa hakları da ayrı ayrı maddelerde daha açık bir hale konulmuştur. Yeni bir medeni kanun tasarısı hazırlamakla görevlendirilen ikinci bir komisyonun hazırladığı ön tasarı 1984 yılında yayınlanmıştır. 1994 yılında kurulan 3. bir komisyon tarafından hazırlanan yeni bir tasarı 1999 yılında yayınlanmıştır. Bu tasarı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülerek 22.11.2001 tarihinde kabul edilerek 4721 sayı ile kanunlaşmıştır. Bu tasarının genel gerekçesinde eşya hukukuna ilişkin esaslar ve değişiklikler şöyle açıklanmıştır. Medeni Kanun'un 4. kitabını oluşturan eşya hukuku, mülkiyet, sınırlı ayni haklar, diliyetlik ve tapu sicili başlıklarını taşıyan 3 kısımdan oluşmaktadır. 1. Mülkiyet kısmı. Bu kısım, genel hükümler taşınmaz mülkiyeti ve taşınır mülkiyeti bölümlerini içermektedir. A. Genel hükümler bölümü. Yürürlükteki 621. maddeyi karşılayan 686. maddenin 1. fıkrasında, yürürlükteki metinde geçen temliki tasarruflar deyimi taahhüt işlemlerini hariç bıraktığından sadece tasarruflar şekline getirilmiştir. Yürürlükteki kanunun 623. maddesinin birden ziyade kimselerin bir şey üzerinde mülkiyeti ve müşterek mülkiyet şeklindeki konu ve kenar başlığı bu maddeyi karşılayan 688. maddede birlikte mülkiyet ve paylı mülkiyet şeklinde değiştirilmiştir. Konu başlığı olarak seçilen birlikte mülkiyet terimi her iki tür mülkiyeti de daha iyi şekilde ifade etmektedir. Doktrin ve uygulamada da müşterek mülkiyet yerine paylı mülkiyet terimi kullanılmaktaydı. İsviçre Medeni Kanunu'nun paylı mülkiyete ilişkin hükümleri 1965 yılında yürürlüğe giren kanunla esaslı bir değişikliğe uğramıştır. Yeni düzenlememizde İsviçre'deki bu değişiklikler de göz önünde tutularak bu mülkiyet türü günün şartlarına uygun hale getirilmiştir. Paylı mülkiyet yeni bir düzenlemeye tabi tutulduğu için yürürlükteki maddenin birinci hissedarlar arasındaki münasebetler biçimindeki kenar başlığı birinci genel kurallar şeklinde değiştirilmiştir. Yeni getirilen 689. madde ile paydaşların kendi aralarında oy birliğiyle anlaşarak yararlanma, kullanma ve yönetime ilişkin olarak kanun hükümlerinden farklı düzenleme yapmalarına imkan tanınmıştır. Tasarının 693. maddesini tamamen karşılayan bir hüküm yürürlükteki kanunda mevcut değildir. Yeniden düzenlenen bu madde, paylı mala ilişkin yararlanma, kullanma ve koruma esaslarını belirlemektedir. 695. madde kaynak kanunun 647. maddesinden alınmıştır. Paydaşların yararlanma, kullanma, yönetime ilişkin konularda yaptıkları düzenleme ve aldıkları kararları ile mahkemece verilen kararların sonradan paydaş olanları veya pay üzerinde aynı hak kazananları bağlayıcı, bunun için taşınmazlarda yararlanmaya, kullanmaya ve yönetime ilişkin kararların tapu kütüğüne şerh edilmesi gerektiği esası getirilmiştir. Yürürlükteki kanunun 621. maddesini karşılayan 698. maddenin 2. fıkrası ile taşınmazlarda paylı mülkiyetin devamına ilişkin sözleşmelerin resmi şekilde yapılması ve bunun tapu kütüğüne şerh edilebilmesi öngörülmüştür. Böylece söz konusu sözleşmelerin sonraki paydaşlara etkili olmasının nasıl sağlanacağı hususunda yürürlükteki kanun döneminde ortaya çıkan tereddütlere son verilmek istenmiştir. Yürürlükteki kanunda tasarının 703. maddesini karşılayan bir madde yoktur. Yeni getirilen bu madde bir pay üzerinde intifa hakkı kurulması halinde diğer paydaşlardan biri 3 ay içinde paylaşma isteminde bulunursa satış yoluyla yapılacak paylaşmada pay üzerinde intifa hakkı bulunmaksızın satışın yapılması ve intifa hakkının söz konusu paya düşen bedel üzerinde devam etmesi esasını öngörmektedir. 3 ay geçtikten sonra yapılacak paylaşma istemleri ise intifa hakkını etkilemeyecektir. 701. maddenin kenar başlığı, yürürlükteki maddede kullanılan iştirak halinde mülkiyet yerine el birliği mülkiyeti şeklinde değiştirilmiştir. 702. maddeye eklenen 4. fıkra ile ortaklardan her birinin topluluğa giren hakların korunmasını sağlayabileceği, bu korumadan da bütün ortakların yararlanacağı öngörülmüştür. B. Taşınmaz mülkiyeti bölümü. Bu bölüm taşınmaz mülkiyetin konusu, kazanılması ve kaybı ve taşınmaz mülkiyetin içeriği ve kısıtlamaları başlıkları taşıyan iki ayrımdan oluşmaktadır. Birinci ayrımda 704. maddeye 3. bent olarak kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler eklenmiş, yürürlükteki 3. bentte yer alan madenler maddeye alınmamıştır. 706. maddenin kenar başlığı mülkiyetin nakleden akitler yerine hukuki işlem şeklinde kaleme alınmıştır. Çünkü devir tek taraflı işlemle, örneğin vasiyet yoluyla da gerçekleşmektedir. Yeni arazi oluşmasını düzenleyen 708. maddeye eklenen bir fıkra ile yeni oluşan ve devlete ait olan arazinin kamusal bir sakınca bulunmayan hallerde öncelikle arazisi kaybe uğrayan veya bu araziyle bitişik olan arazi sahibine devredilmesine olanak sağlanmıştır. Üçüncü fıkra yeni arazi oluşumunda toprak parçalarının kendi arazisinden koptuğunu kanıtlayan kişiye bunu öğrenme tarihinden itibaren 1 yıl ve her durumda bu arazi oluşumunun gerçekleşmesinden itibaren 10 yıl içinde geri alabilme olanağını vermektedir. 710. madde İsviçre Medeni Kanunu'nun 660A maddesinden alınan yeni bir maddedir. Ülkemizde sık sık karşılaşılan heyelan, akı olayları göz önünde tutularak bu hükmün bizde de büyük bir ihtiyacı karşılayacağı kabul edilmiştir. Bu hükümle arazi kaymasının sınır değişikliğine yol açmayacağı ilkesinin yetkili makamlar tarafından heyelan bölgesi olduğu belirlenen yörelerde uygulanmayacağı kabul edilmiştir. Üçüncü fıkra ile bir yörenin heyelan yöresi olduğu hususunun o taşınmazın kayıtlı bulunduğu tapu kütüğünün beyanlar hanesinde gösterilmesi zorunluluğu getirilmiş ve böylece tapuya güven ilkesi korunmak istenmiştir. Yeni 711. madde ile bir sınırın arazi kayması sebebiyle artık gerçeği yansıtmaması durumunda ilgili taşınmazın maliklerinin sınırın yeniden belirlenmesini isteyebilecekleri hükme bağlanmıştır. Yürürlükteki 638. maddede geçen nizasız deyimi bu maddeyi karşılayan 712. maddede davasız şeklinde ifade edilmiştir. Bu suretle taraflar arasında her türlü niza değil, ancak dava şeklindeki nizaların kazanmayı engelleyeceği vurgulanmıştır. Dava dışı nizalar mülkiyeti kazanacak kişinin iyi niyetini ortadan kaldırmayacaktır. Yürürlükteki kanunun fevkalade mürürü zaman başlığını taşıyan 639. maddesi tasarının bu maddeyi karşılayan 713. maddesinde kısmen hüküm değişikliği yapılmak suretiyle yeniden kaleme alınmıştır. Birinci fıkrada belirtilen yolla kazanmanın taşınmazın tamamı bir parçası veya bir payı üzerinde de olabileceği kabul edilmiştir. Doktrinde kazanmanın taşınmazın bir parçası üzerinde de olabileceği savunularak yürürlükteki madde eleştirilmektedir. Maddenin üçüncü fıkrasında yapılan değişiklikle tescil davasında sadece hazine ile ilgili kamu tüzel kişilerin değil, varsa tapuda malik görünen kişinin mirasçılarının da davalı hasım gösterilmesi zorunluluğu getirilmiştir. 3 kez gazeteli ilan koşulu, 1 kez ilan şeklinde değiştirilmiş, buna karşılık gazete dışında uygun araçlarla ilanda 3 kez ilan koşulu değiştirilmemiştir. 5. fıkra ile doktrinde ve uygulamada uzun süredir tartışmalı olan bir konu açıklığa kavuşturulmuştur. Gerçekten mülkiyet hakkının hangi anda kazanılmış olacağı sorusunu cevaplayan bu yeni hükme göre mülkiyet 1. fıkrada öngörülmüş olan bütün şartların gerçekleştiği anda kazanılmış olacak, yani hakimin vereceği tescil kararı geriye dönük makable şamil sonuç doğuracaktır. 7. fıkrası ilgili taşınmazın uzmanlarca düzenlenen teknik bilgileri içeren kroküsün eklenmesi koşulunu getirmektedir. 714. maddede yapılan değişiklikle sürelerle ilgili olarak borçlar kanununun zaman aşımına ilişkin hükümlerinin kıyas yoluyla uygulanacağı belirtilmiştir. İkinci ayrımın başlığı yürürlükteki kanunda gayrimenkul mülkiyetinin hükümleri şeklindedir. Bu başlık tasarıda ayrımın içeriğine ve kaynak kanununa uygun olarak taşınmaz mülkiyetinin içeriği ve kısıtlamaları şeklinde değiştirilmiştir. Yürürlükteki kanunun 650. maddesini karşılayan 724. maddede yapılan değişiklikle malzeme sahibine yapının ve arazinin tamamının veya yeterli bir kısmının verilebileceği kabul edilmiş, böylece uygulamada kısmi devrin mümkün olup olmayacağı konusundaki tereddüt ortadan kaldırılmıştır. 725. maddede yapılan değişiklikle bir irtifak hakkına dayanarak yapılan taşkın yapılar ile böyle bir irtifaka dayanmadan yapılanlar aynı fıkralarda düzenlenerek konuya açıklık getirilmiştir. Taşınmaz malikinin sorumluluğunu düzenleyen 730. maddeye eklenen yeni bir fıkra ile iki koşulun bir arada bulunması halinde taşınmaz malikinin taşkınlıklardan doğan sorumluluğunda çatışan yararların denkleştirilmesine olanak sağlanmıştır. Aranan koşullardan birincisi taşkınlığın yerel adete uygun olması, ikincisi bu taşkınlığın kaçınılmaz olmasıdır. Böylece bu maddede mevcut olan bir boşluk doldurulmuştur. Ön alım, şufa hakkının düzenlediği maddeleri karşılayan İsviçre Medeni Kanunu'nun 681 ile 680. maddelerinde Ocak 1965'te yürürlüğe giren kanunla esaslı ve önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler göz önünde tutulmak suretiyle tasarının bir kısmında gerekli değişikliklere yer verilmiş, bu amaçla iki yeni madde 733 ve 734 kaleme alınmıştır. 732. maddede paylı mülkiyette herhangi bir paydaşın kendi payını ister tamamen, ister kısmen bir başkasına satması halinde diğer paydaşların ön alım haklarını kullanabilecekleri hükme bağlanmıştır. Böylece ön alım hakkının üçüncü kişiye payın tamamen veya kısmen satılması halinde de kullanılabileceği kanuna konulmuştur. Yeni 733. maddenin birinci fıkrasında ön alım hakkının paylı mülkiyetteki payın cebri icra ile satışında kullanılmayacağı belirtilmiştir. İkinci fıkrada ön alım hakkından feragatın resmi şekilde yapılması ve tapuya şerh verilmesi zorunluluğu getirilmiştir. Buna karşılık böyle bir haktan feragatı içermeyen, sadece belirli bir satışta ön alım hakkını kullanmaktan vazgeçmenin yazılı şekilde yapılabileceği bu vazgeçmenin satıştan önce veya sonra verilebileceği kabul edilmiştir. Üçüncü fıkra satışın alıcı veya satıcı tarafından diğer paydaşlara noter aracılığıyla bildirilmesini, dördüncü fıkra ise ön alım hakkının satışın hak sahibine bildirildiği tarihten itibaren bir ay ve herhalde satıştan itibaren 5 yıl geçmekle düşeceğini hükme bağlamaktadır. Bu son fıkrada yürürlükteki maddede öngörülen 10 yıllık süre oldukça uzun görülerek 5 yıla indirilmiştir. Yürürlükteki kanunda karşılığı olmayan yeni 734. madde ile ön alım hakkının dava açılması suretiyle kullanılması esası getirilmiştir. Yürürlükteki hükümler uyarınca ön alım hakkının dava dışı bir beyanla, açıklamayla kullanılabilmesi mümkündür. Ancak buna karşın sonuçta bu beyan ile istenilen sonucun elde edilebilmesi bir dava açılmasını gerektirmektedir. Bu sebeple bu durum bir kanun hükmü haline getirilmiştir. Maddenin ikinci fıkrası, ön alım bedelinin depo edilmesi konusunda uygulamada kabul edilen esası kanun hükmü haline getirmektedir. Tasarının 748. maddesinin birinci ve ikinci fıkraları yürürlükteki kanunda mevcut değildir. Bu fıkralarda zorunlu geçit dışında kalan geçici nitelikteki geçitler ile kırsal alanlarda ihtiyaç duyulan diğer geçitlerin özel kanunla düzenleneceği, özel kanun hükmü yoksa yerel adetin uygulanacağı belirtilmiştir. Yürürlükteki kanunun 672. maddesini karşılayan fakat yeniden kaleme alınan 3. fıkra ile doğrudan doğruya kanundan kaynaklanan geçit haklarının tescilsiz olarak doğduğu kabul edilmiş, bunlar arasında sürekli nitelikte olanların ise tapu kütüğünün beyanlar sütununda gösterilmesi öngörülmüştür. Tasarının 754. maddesinin karşılığı yürürlükteki kanunda mevcut değildir. Medeni kanunun İsviçre'den alınması sırasında bir unutkanlık eseri olarak alınmadığı kabul edilen kaynak kanunun 702. maddesi göz önünde tutularak bu yeni madde kaleme alınmıştır. Bu maddede sayılan kısıtlamaların özel kanun kurallarına tabi olduğu vurgulanmıştır. Nitekim eski eserlere ilişkin olmak üzere bazı kanunlarımız mevcuttur. Tasarının 760. maddesini karşılayan bir hüküm yürürlükteki kanunda mevcut değildir. Madde 1984 tarihli ön tasarıdaki düzenleme de göz önünde tutularak kaleme alınmıştır. Maddede özel mülkiyete tabi arazide bulunan kaynak, kuyu veya derelerden Komşuların ve diğerlerinin yararlanmalarının özel kanun hükümlerine tabi olduğu özel kanun hükmü yoksa yerel adetin uygulanacağı belirtilmektedir. C. Taşınır mülkiyeti bölümü. 767. maddenin konu başlığında kullanılan ihraz terimi aynen korunmuştur. 769. maddenin kenar başlığı, yürürlükteki 693. maddenin kenar başlığında kullanılan lükata teriminin eskiliği ve herkes tarafından kolaylıkla anlaşılamayacak olması sebebiyle araştırılarak bulunmuş eşya şekline dönüştürülmüştür. Yürürlükteki maddede geçen zabıta memurları yerine kolluk kuvvetleri deyimi kullanıldığı gibi, bildirimin köylerde, muhtarda yapılabileceği birinci fıkrada düzenlenmiştir. İkinci fıkrada bulunan şeyin önemli ölçüde değerli olması halinde bildirme kanunu bir zorluk durumuna getirilmiştir. Yürürlükteki maddenin üçüncü fıkrasında öngörülmüş olan 1 liralık değer yerine konulacak miktar ölçüsünün her zaman sübjektif olabileceği ve zaman içinde değersiz hale gelebileceği düşünerek miktar belirtme yerine önemli ölçüde değerli olma ölçüsü getirilmiştir. 770. maddede bilinçsel değeri olan eşya ülkemizde bu alanda çıkarılan örneğin kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu gibi özel kanunlarla korunduğundan özel hükümlere yollama yapılmıştır. 2. Sınırlı aynı haklar kısmı. Bu kısım irtifak hakları ve taşınmaz yükü, taşınmaz rehni ve taşınır rehni başlıklarını taşıyan 3 bölümden oluşmaktadır. A. İrtifak hakları ve taşınmaz yükü bölümü. Bu bölüm taşınmaz lehine irtifak hakkı, intifa hakkı ve diğer irtifak hakları ile taşınmaz yükü ayrımlarından oluşmaktadır. Birinci ayrımda 790. maddenin birinci fıkrasında kaynak kanun göz önünde tutulmak suretiyle irtifak hakkının kullanılması için gerekli tesislerin bakımının kime ait olacağı düzenlenmiştir. İkinci ayrımda yer alan ve intifa hakkının sona ermesini düzenleyen 796. madde, tasarıda kanuni intifa hakkına yer verilmediği gözünde tutularak yeniden yazılmış ve yürürlükteki 720. maddenin son fıkrası aynı gerekçeyle bu maddeye alınmamıştır. 814. maddenin kenar başlığı içeriğine uygun hale getirmek amacıyla bir mamelekin borçlarının faizi yerine mal varlığı intifamda borçların faizi şeklinde ifade edilmiştir. Ormanlar üzerindeki intifa hakkının düzenlendiği ve yürürlükteki kanunun 742. maddesini karşılayan 818. maddede intifa hakkı sahibinin ormandan yararlanabilmesinin ancak özel kanun hükümlerine uygun bir işletme planı çerçevesinde mümkün olabileceği esası vurgulanmıştır. Üçüncü ayrımda düzenlenen taşınmaz yüküne ilişkin maddelerde hüküm değişikliği yapılmamıştır. B. Taşınmaz rehni bölümü. Bu bölüm genel hükümler, ipotek, ipotekli borç senedi ve irat senedi ile taşınmaz rehni ile güvence altından ödünç senetleri başlıklarını taşıyan 4 ayrımdan oluşmaktadır. Birinci ayrımda 857. maddeye yeni bir fıkra eklenmiş ve bu yeni hükümle bir veya birkaç pay üzerine rehin kurulduktan sonra o taşınmazın tümü üzerinde rehin kurulması yasaklanmıştır. İkinci ayrımda düzenlenen ipotek konusunda, üçüncü ayrımda düzenlenen ipotekli borç senedi ve irat senedi konusunda yürürlükteki kanun hükümleri esas alınmış, kaynak kanunun hükümleri dikkate alınarak bazı düzeltme ve değişikliklere yer verilmiştir. Dördüncü ayrımın başlığı, taşınmaz rehni ile güvence altına alınan ödünç senetleri şeklinde kaleme alınmıştır. Yürürlükteki başlık ise gayrimenkul karşılık gösterilerek senet ihracıdır. C. Taşınır rehni bölümü. Bu bölüm, teslime bağlı rehin ve hapis hakkı, alacaklar ve diğer haklar üzerinde rehin, rehin karşılığında ödünç verme işiyle uğraşanlar ve rehinli tahvil ayrımlarından oluşmaktadır. Bu ayrımlarda yürürlükteki kanunun hükümleri esas alınmış, kaynak İsviçre Medeni Kanunu'nun ilgili hükümleri göz önünde bulundurularak bazı değiştirme ve düzeltmeler yapılmıştır. 3. Zilyetlik ve tapu sicili kısmı. Bu kısım, biri zilyetlik, diğeri tapu sicili olmak üzere iki bölüme ayrılmıştır. A. Zilyetlik bölümü. Yürürlükteki kanunda ve İsviçre Medeni Kanunu'nda karşılığı olmayan yeni 975. madde ile dolaylı ve dolaysız zilyetlik tanımları yapılmaktadır. Gasp ve saldırıdan doğan dava hakkının zilyetin fiili ve failini öğrendiği tarihten itibaren 2 ay geçmekle düşeceği yürürlükteki kanundan farklı olarak 984. maddede düzenlenmiştir. Yürürlükteki kanunun 91. maddesini karşılayan 988. maddenin kenar başlığında istihkak davası terimi yerine taşınır davası terimine yer verilmiştir. Zaten bu davaya doktrinde menkul davası adı verilmektedir. Bu bölümde yer alan maddelerde değişiklik yapılmamıştır. B. Tapu sicili bölümü. Yürürlükteki kanunun 910. maddesini karşılayan 997. maddenin yeni ikinci fıkrası tapu sicilinin unsurlarını düzenlemektedir. Bu unsurlar arasında kat mülkiyeti kütüğü de yer almaktadır. Tapu siciline taşınmaz olarak kaydedilecek taşınmazların belirtildiği 998. maddede esaslı değişiklik yapılmıştır. Bir defa madenler madde metnine alınmamıştır. Zira madenler 3213 sayılı maden kanunu ile özel mülkiyet konusu olmaktan çıkarılmıştır. Buna karşılık maddeye kat mülkiyetine konu olan bağımsız bölümler alınmıştır. Üçüncü fıkrada bağımsız ve sürekli hakların taşınmaz olarak kaydedilmesi için hakkın süresiz veya en az 30 yıl süreli olması koşulu getirilmiştir. Birinci maddenin konu ve kenar başlığı, üçüncü sicilin unsurları A tapu kütüğü şeklinde kaleme alınmış, birinci fıkrada yürürlükteki kanunda yer verilmeyen tapu sicili sisteminin temelini oluşturan ve taşınmaza sayfa açılması ilkesini belirleyen hükme yer verilmiştir. Maddede ayrıca kütüğün her sayfasındaki özel sütunlara nelerin tescil edileceği belirtilmiştir. Yürürlükteki kanunda karşılığı olmayan yeni 1001. maddede kat mülkiyeti kütüğüne yazılacaklar düzenlenmiştir. Yürürlükteki kanunda karşılığı bulunmayan yeni 1002 ve 1003. maddelerde yevmiye defteri ve belgeler ile plan düzenlenmektedir. Yürürlükteki kanunun 919. maddesini karşılayan 1009. maddede şerh verilebilecek haklar arasında taşınmaz satış vaadi sözleşmesi ile arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi de eklenmiştir. 1010. maddenin 1 numaralı bendinde yürürlükteki kanunun bu maddeyi karşılayan 920. maddesindeki icra-i iddia zımmında müttehaz resmi kararlar deyimi yerine çekişmeli hakların korunmasına ilişkin mahkeme kararları ifadesine yer verilmiştir. 9. Eşya hukukunun açıklanmasında izleyeceğimiz plan. Medeni kanunumuzun eşya hukukuna ait 4. kitabı mülkiyet hakkına ait hükümlerle başlıyorsa da müteveffa Profesör Thor'un İsviçre medeni hukukuna ait sistematik eserinde ortaya koyduğu başka bir plan memleketimizde de birçok yazar tarafından haklı olarak benimsenmiştir. Bu plana göre önce zihniyetlik ve tapu sicili incelenmekte, bundan sonradır ki mülkiyet ve sınırlı aynı haklara yer verilmektedir. Böyle bir planın tercih edilmesinin sebebi, zihniyetlik ve tapu sicilinin bütün aynı hakların dışarıya karşı görünüş ve zahir şeklini teşkil etmeleri, aynı hakların doğumundan sona ermesine kadar her safhada temel unsur olmalarıdır. Bu sebepledir ki aynı hakların kazanılması, kaybı ve kısmen sonuçlarına ait kuralların iyice anlaşılması ve kavranması, zihniyetlik ve tapu sicili kurumlarının önceden incelenmesini ve bunlara ait prensiplerin hazmedilmiş olmasına bağlıdır. Bu gerekçe bizim de açıklamalarımızın başına zihniyetlik ve tapu sicilini almamızı haklı göstermek için yeterli bulunmaktadır. Birinci kısımda bu kurumları açıkladıktan sonradır ki ikinci kısımda mülkiyet, üçüncü kısımda da sınırlı aynı haklar ele alınacaktır. 5. ayrımın sonu sayfa 46.